Ayrım 34, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 432. 107. Kısım. Nöbetçi odasında Yurovski iki tabancasını bir Colt'la Mauser'i asabi bir biçimde yeniden gözden geçiriyordu. Beklenen an gelip çatmıştı. Adamları bir araya toplanmış, ellerinden silahlarını bırakmadan birbiri ardına sigara tüttürüyordu. Bazıları kütüklüklerine kasatura sokuşturmuştu. Damarlarda saf adrenalin akıyordu. Her biri patlamanın eşiğindeydi ve Yurovski sinirlerinin nedenli gergin olduğunu görebiliyordu. İçlerinden biri Yermakov adlı sarhoş bir kabadayı elindeki üç tabancayla göreve hazır görünüyordu. Her elinde boşalmaya yüz tutmuş birer şişeden arkadaşlarının emaye kupalarına bolca vodka doldurdu.
''Şunu için, yakında ihtiyacınız olacak yoldaşlar. Aman doğru nişan almayı unutmayın.''
Sarhoşça sırıttı.
''Hepsini cehenneme postalayın. Biri bile sağ kalmamalı. Kadınlara ve çocuklara acımak yok.''
Yurovski masanın üzerinde duran şişeden bir yudum içip ağzını sildi. Adamlar önlerindeki meşhum görevde ihtiyaç duyacakları için alkole izin vermişti. Kendi bile başının biraz döndüğünü hissediyor gibi olmuştu ama adamlarının kontrolden çıkmaya başladıklarını göremeyecek kadar sarhoş değildi. Hızlı ve ısrarlı içmeleri onlara bir çeşit sahte cesaret veriyordu ama böyle devam ederlerse ayakta bile durabilecekleri kuşkuluydu. Elindeki kupayı masaya sertçe vurdu, Yermakov'un elinden şişeleri aldı. ''Bu kadar yeter, zihnimizin açık olması gerek.''
Yermakov ne zaman başlıyoruz diye omurdandı. Ne zaman?
Yurovski bir kez daha saatine baktı. 02:15. Cebinden Romanovlara okuyacağı infaz emrini çıkardı. Genç nöbetçilerden birine sürücüye söyle kamyonu çalıştırsın dedi. Ötekilere döndü. Sizler de silahlarınızı hazırlayın. Fiat göl yolunda kemerlere yaklaşınca yavaşladı. İpatyev evi 300 metreden biraz daha uzaktaydı. Demir kapının önünde tüfeklerine süngülerini takmış iki Kızıl Ordu askeri nöbet tutuyordu. Kemerin altından çıktılar, biri elindeki feneri salladı. İkinci nöbetçi kamyoneti durdurmak için elini kaldırdı. Nöbetçiler gençti, henüz bıyıkları bile terlememiş gibiydi ama ikisi de dikkatli, tetikteydi. Kamyonette deri ceket giymiş adamları incelediler. Kamyonetin kasasında elinde bir fener tutan Kızıl Ordu üniformalı bir de kadın vardı. Nöbetçilerden biri buradan kimseyi geçirmeme emri aldık dedi. Yuri vitesi boşa aldı, motoru çalışır bırakıp kamyonetten indi. Ön tarafta camın yanında duran Boyle gizlediği tabancasını Yakov'un böğrüne dayamıştı.
Ben komiser Nikolay Kuris, bu da komiser Yakov, Moskova'dan.
Yakov'u konaktan hatırlayan nöbetçi başını salladı, elini siperliğine götürerek selamlarken,
''Evet komiser yoldaş'' dedi.
Yuri sabırsızca, ''Bölge bundan sonra Çeka denetimine geçiyor'' dedi. ''Burayı devralıyoruz. Siz ikiniz göl kenarında devriye gezeceksiniz.''
''Ama bize verilen emirde...'' ''Şimdi size emri ben veriyorum.''
Nöbetçiler göl yolunda gözden kaybolurken Yuri yeniden kamyonete bindi. Boyle Yakov'a akıllıca davrandın komiser dedi. Adam Boyle'un uzattığı sigarayla kibrit kutusunu aldı.
Ona ne söylediğimi anlat Yuri.
Yuri Boyle'un söylediklerini çevirdi. Yakov sigarayı yaktı, dumanını üfledi. Tuhaf denecek kadar sakin görünüyordu.
Ölümünüze gidiyorsunuz siz hepiniz. İpatyev evinin çevresinde yaz günü reçel kavanozundaki sineklerden daha fazla sayıda nöbetçi olacak.
Yuri söylediğini çevirince Boyle gülümsedi.
Ruslar hep böyle kötümserdir işte. Ama daha bitmedi.
Lidya'ya bakıp başını salladı.
İşareti ver.
Genç kadın elindeki feneri salladı. Birkaç dakika sonra karanlıkta takırdayan nal sesleri duyuldu. Markov yanında Sork, beyaz kefenlere sardıkları ceset yüklü cenaze arabasıyla göründüler. Yaşlı adam dizginlere asılınca araba durdu. Boyle zaman yitirmeden anahtarı kapının kilidine soktu. Açılan kapının ardında uzayıp giden tüneli gördüler. Sorg'a bakıp lambaları getir de şu cesetleri boşaltalım dedi. Sorg arabadan indi, arkadan iki gaz lambası alıp yaktı. Hızla çalışmaya koyulup cesetleri tünele taşımaya giriştiler. Markov beyaz kefenleri çıkarırken havaya mide bulandırıcı bir ölüm kokusu yayıldı. İşleri bitince çıkardığı kefen bezlerini katlayıp cenaze arabasının içine attı. boyla üzerinde bir de kroki ve el yazısı bulunan bir kağıt uzattı.
Yol tarifimi izlemek kolay olacak. Kaybolmamanız için bir de harita çizdim. Metal kulenin üzerinde simgemizi göreceksin.
Boyle kağıdı alırken,
tarihimiz yaver giderse bir saat içinde garda buluşuruz. Bir saatten fazla sürmez.
Markov arabasına tırmanıp terbiyelere uzandı. Sorg onun yanına yerleşti.
Bir saate kadar gelmezseniz ne yapacağımızı bize söylemeyecek misin?
Boyle atlardan birinin sağrısına şaplak vurdu.
O zaman herkes başının çaresine bakacak. Haydi durmayın.
Nal sesleri uzaklaşıp kaybolurken Boyle saatini kontrol etti. Kaldırım taşları üzerinde yankılanan tekerlek gürültüsünü duyunca yürüye
tam zamanında dedi.
Gölgelerin içinden farları söndürülmüş motorda ambulans çıktı. Direksiyonda rahibe Agnes arabayı kemerlerin altında durdurdu. Motorunu çalışır durumda bıraktı. Yaşlı rahibeyle konuşmaya giden Boyle dönüşünde Yuri'ye
''Her şey hazır'' dedi. ''Artık sıra Bodrum'da buluşmaya geldi.''
Lydia Yuri ile göz göze gelince
''İyi şanslar'' dedi. ''Sen de dikkatli ol.''
Boyle aceleden ancak öpüşecek kadar fırsat verdi. Ardından genç kadına gaz lambalarından birini uzattı ve demir kapıya kadar götürdü. Kendine de bir lamba aldı. Balyozla kazmayı koltuğunun altına sıkıştırarak Lydia'ya yetişti. Kapının eşiğinde durdu. Yakov'a tehdit eder gibi bakarak Yuri'ye
Yakov'un dediğimi anlamasını sağla dedi. En ufak bir sorun belirtisi gösterirse kurşunu yer.
Anastasia konağın dışında bir yerde bir kamyonun motorunun çalıştırıldığını işitti. Ardından değiştirilen vitesin sesi duyuldu. Motor gürültüsü yükseldi. Sarsıntıdan parmaklıklı pencerenin kirli camı titredi. Daha önce sorgulandığı odada bulunduklarını fark etti. Masa gitmişti ama nöbetçinin getirdiği iskemleler aynı gibiydi. Babası da dahil herkes gergin ve sabırsız görünüyordu. Annesinin ve küçük Alexei'nin arada bir fısıldamaları dışında kimse konuşmamıştı. Çift kanatlı kapının ardından nöbetçilerin kafaları çekmeleri andıran boğuk karışık sesler duydular. Alexei üçüncü kez ''Fotoğrafçı nerede baba?'' diye sordu.
Kim bilir ama fazla gecikmeyeceğinden eminim.
Bizi acele ettirdiler, şimdi de bekletiyorlar.
Bir nedeni vardır mutlaka Anastasia, çok sürmez.
Anastasia kucağındaki köpeğini okşadı. Küçük Jimmy kulaklarının kaşınmasından mutlu sakinleşti. Yeniden babasına baktı. Neden durmadan Doktor Botkin'e tuhaf tuhaf bakıyordu ki? Babası kızını rahatlatmak ister gibi gülümsedi. Oysa Anastasia'nın içinde hiç tanımadığı, açıklamayamayacağı bir duygu vardı. İnatçı bir duygu.
Belki de sarhoş olup bizi unuttular baba dedi.
Bir cevap, herhangi bir cevap bekleyerek.
Umarım öyle değildir canım.
Herkesin kaygısının giderek yoğunlaştığını hissediyordu. Alexei her zamanki kocaman gözleriyle iskemlesinde rahatsızca kıpırdandı. Sakat bacağını sıvazladı. Son bir yıl içinde endişeden iğne ipliğe dönen Olga ellerini kavuşturup büküyor, ağzı sımsıkı kapalı ve sinirli annelerinin başında dikiliyordu. Tatyana son zamanlardaki gibi ölüm kadar hasta ve solgundu. Gür saçlarını omuzlarına bırakmış, bebek yüzlü Maria nasılsa hala sağlığın resmi olarak dursa da kız kardeşine bakıp endişeyle kısacık gülümsedi. Anastasia ablasına göz kırparken her birini ne kadar seviyormuşum diye düşündü. Tuhaftır, o anda sevgisinin gücünü daha bir yoğun hissetti. Belki de biraz sonra ne olacağından habersiz bu küçük odada toplanmış sabırsız tutuklular olarak hep bir arada bulundukları için. Kendini savunmasız hissetti. Artık tek bir kelime bile edilmemesine rağmen ailenin her üyesi içinde aynı savunmasızlığı duydu. Diğerleri içinde en endişeli görünen Doktor Botkin'di. Olduğu yerde durmadan kıpırdıyor, alnı ter içinde ellerini kavuşturup bırakıyordu. Küçük oda sıcaktı, insanın üzerine geliyordu. Oysa Anastasia rahatsızlığın bütün bunların da ötesinde bir şeyden geldiğini düşündü. Sanki odadaki herkes bir şeyler olacağını hissediyor ama ne olacağını kimse kestiremiyordu. Yoksa bu duygu sadece düş ürünü mü? Bir saniye sonra o sarsıcı gürültüyü hepsi işitti. Kamyon motoru değil, kamyonun motor sesi daha geride kalmış gibiydi. Bu ses farklıydı. Ağır ayak sesleri, kapılara yaklaşan bir sürü ayağın çıkardığı gürültü. Köpeğin kulakları dikildi. Minik hayvan Anastasya'nın kucağında huysuzlanmaya başladı. Genç kız neden olduğunu bilmeden erkek kardeşinin yüzüne baktı. Alexei'nin cildi her zamankinden daha beyazdı. Korkudan taş kesilmiş gibiydi. Zemin titredi, gök gürültüsü gibi sarsıldı. Bir saniye sonra kapılar yıkılır gibi açıldı. 108. Kısım. Yakov ıssız Voznesensky Prospekt'i tırmanan Fiat'ın direksiyonunda Yuri de yanındaydı. Tekerlekler kaldırım taşlarının üzerinde sarsılırken Yakov, ''Neden Nina ile ikinizin hayatını tehlikeye atıyorsun?'' dedi. ''Neden bu cüret, üstelik de ne uğruna? Hala dönebilirsin. Yalvarıyorum, en ufak bir çıkış yolu yok.'' Yuri'nin bir eli ceketinin cebindeki Nagant'ın kabzasını kavramıştı. ''Bütün bunlara rağmen denemek zorundayım.'' Romanovlar çoktan öldürülmüş bile olabilir. Garajdan istedikleri kamyonu geciktirdik. Cesetleri taşıyacak araç gelmeden hiçbir şeye başlayamazlar. Konağa girdiğimizi varsaysak bile sonra ne olacak? Komendanta Lenin'den özel bir talimat aldığını söyleyeceksin. İnfaz emri aile mücevherlerini bulmamıza izin verecek kadar geciktirilecek. Peki senin yetkili olduğuna nasıl inandıracağız onu? Yuri cebinden sahte mektubu çıkardı. Bu onun aklını yeterince karıştıracaktır. Benim tek istediğim aileyle 5 dakika yalnız kalıp onları tünele götürebilmek. Söylüyorum sana, bu işin sonu hüsran Yuri. Göreceğiz, oyun oynamaya kalkışma Leonid. Seni öldürmek istemiyorum ama mecbur kalırsam gözümü kırpmam, bilesin. İpatyev evinin bahçesine yaklaştılar. Bariyerin başında bekleyen nöbetçiler başta gergin görünseler de Yakov'u tanıyınca biraz rahatladılar. Adam bariyeri kaldırın buyurdu. Nöbetçilerin gözü Yuri'deydi. Yakov komiser Nikolay Kuris dedi. Moskova'dan özel görevle geldi. Yuri mektubunu uzattıysa da muhtemelen okuma yazma bilmeyen nöbetçiler kağıda bakmadı. Emin olmak için Yakov'a döndüler. Komendant içeriye kimseyi almamamızı emretmişti. O emri ona ben verdim. Şimdi bariyeri kaldır. İşimiz acele. Kapı yıkılır gibi açılıp Yurovski görününce Anastasya neredeyse havaya sıçrayacaktı. Arkasında adamları vardı. Burnuna yoğun bir alkol kokusu geldi. Yüreğinde bir yerin sıkıştığını hissetti. Bu olanlarda yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Ablalarına bakınca hepsinin çok korkmuş olduğunu gördü. Annesi dikildi, babası yiğitçe öne çıktı ama sesinde endişeli bir tını vardı. ''Pekala, işte hepimiz buradayız. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' Minik oda gelen kalabalıkla sanki daha da küçülmüştü. Havasızlıktan mı yoksa birden odaya doluşan bunca adama asabi tepkiden mi bilmiyordu ama soluk almakta zorlanıyordu. Yurovski bir eline bir kağıt almış, öteki elini cebine sokmuştu. Anastasya adamın aldığından ter taneleri biriktiğini gördü. ''Hepiniz lütfen ayağa kalkar mısınız?'' Anastasya annesinin zorlukla ayaklandığını gördü. Sadece ayakta durması imkansız olan Alexei oturuyordu. Komendant bir adım attı, elindeki kağıdı okumak için sesini yükseltti. ''Akrabalarınızın ve destekçilerinizin ve düşman ajanlarının sizi kurtarmaya çalışmaya sürdürmeleri nedeniyle kurşuna dizilerek ölüme mahkum edildiniz.'' Nikolay Romanov yüzünde mutlak bir şaşkınlık ifadesiyle ailesine dönmeden önce uzunca bir süre komendanta boş gözlerle baka kaldı. ''Ne? Ne?'' Yüzü ölüm gibi beyaz bir halde Yurovski'ye ''Hiç anlamıyorum'' dedi. ''Şunu bir daha okuyun.'' Yurovski biraz önceki sözlerini tekrarlayıp ekledi. ''Devrim, devrikçar Nikolay Romanov'un halkına karşı sayısız suç işlediğine ve kurşuna dizileceğine karar verdi.'' Anastasya ablalarının korku içinde istavroz çıkardıklarını gördü. Her şey o kadar çabuk gelişiyordu ki, komendant sağ cebinden bir tabanca çıkardı, çara çok yakından ateş ederek göğsünden vurdu. Anastasya dehşet içinde haykırdı. Sonra odayı silah sesi ve çığlıklar doldururken saf çılgınlık sınır tanımadı. 109. Kısım. Yakov kamyoneti avluya soktu. Avluda bir başka kamyon daha duruyordu. Motoru çalışıyor, sürücüsü de direksiyonun başına oturmuş, sigarasını tüttürüyordu. Onları görünce başıyla selam verdi. Yuri Yakov'a motoru durdurmadan arabadan in diye fısıldadı. Yakov dediğini yapınca kamyonetten inip onun yanına gitti. İki motorun gürültüsünden ne olduğunu anlamakta biraz geciktiler. Ancak evin içinden bir yerden sürekli silah sesi geldiğini kısa sürede fark ettiler. Yuri'nin yüzünden kanı çekildi. Yüreği duracak gibi oldu.
Hayır. Söylemiştim sana Yuri.
Yuri olduğu yere mıhlanmış gibi dururken evin içinden gelen yaylım ateş sesini, tek tük patlamalar ve korkunç çığlıklar izledi. Ardından mutlak bir sessizlik oldu.
Yakov şimdi akıllıca davran ve arkanı dönüp çık gitti, deniz geç değilken kaç.
Oysa Yuri elini cebindeki tabancadan çekmeden asık yüzle Yakov'a giriş kapısını gösteriyordu.
İçeri çabuk.
Boyle tünelde sendeledi. Balyozla kazmayı omzuna dayamış, fener tutan elini kaldırmış yürürken duvarlarda gölgeler oynaşıyordu. Arkasında Lydia, Markov'un krokisini incelemekle meşguldü.
Boyle diye sabırsızlandı.
Depo odası fazla uzakta olamaz.
Gök gürültüsü gibi şiddetli bir çatırtı işittiler. Lydia silah sesini hemen tanıdı. Boyle kasıldı ve bakıştılar. Silah sesleri tünelde çağlayan gibi yankılanırken Boyle'un yüzüne bir ölüm solgunluğu yerleşti.
''Tanrım, olamaz!''
Lydia elini ağzına götürdü. Cebinden hırsla tabancasını çıkaran Boyle'un yüzü karmakarışık hızla yürümeye koyuldular. Yuri Yakov'un peşinden bodrumdaki birçok odadan geçerken koca konakta bir kargaşa hüküm sürüyordu. Havadaki barut kokusu nefes almayı güçleştirmişti. O karışıklıkta bodrumdaki odalardan hepsi silahlı 10-12 kadar asker çıkmış, ağızlarını açarak soluk almaya çalışıyordu. Çoğunda tabanca vardı. Bazılarının elindeki süngülerden kan damlıyordu. Ağız ve burunlarını gömleklerinin yeniyle kapattılar, öksürüp tıksırdılar. Sendeleyerek nöbet odasına yöneldiklerinde yaydıkları alkol kokusunu hissetmemek mümkün değildi. Komendantın yüzü bembeyazdı, çok sarsılmış görünüyordu. Mendiliyle ağzını kapattı, barut dumanından kıpkırmızı olmuş gözleriyle Yakov'u ve yanındakini güçlükle fark etti. Yüzü kül rengi kesilmiş Yakov, Yurovski'nin koluna yapışıp ''Ne oldu, sorun ne?'' diye sordu. Yurovski kuru kuru öksürerek omzunun üzerinden bodrumun bir yarı açık çift kanatlı kapılarına, odanın içini kaplayan gri buluta baktı.
''Barut dumanından göremedik, her taraftan kurşun sekti, ateşi kesmek zorunda kaldık, orası cehennem gibi, her tarafta kan var.''
''Hepsi öldü mü?''
Ciğerlerini hışırdatarak soluklanmaya çabalayan Yurovski hasta gibiydi.
''Bilebildiğim kadarıyla nabızlarını tuttum.'' ''Vahşilik. Kurşunlarımız çocuklara değmiyor gibiydi. Sonu çok kanlı oldu. Süngü kullanmak zorunda kaldık.''
Tam o sırada mendiline kustu, yere ve Yakov'un çizmelerine kusmuk bulaştı. Ağzını silerek ''Ben özür dilerim komiser yoldaş.'' dedi. Yakov nöbetçi odasına git ve adamlarını orada bekle dedi. Adamı itti, peşinde taş kesilmiş haldeki Yuri ile bodrumdaki çift kanatlı kapıya doğru yürüdü. Markov terbiyeleri asılarak cenaze arabasını durdurdu. İstasyonun dışında iki araba bekliyor, arabacılar arka koltuğa uzanmış, üzerlerine koyun postundan battaniyeler çekerek uyuyorlardı. Kemerli girişin ötesinde bazıları uyanık, bazıları uyuyan, eşyasına sarılmış tren bekleyen, çoğu köylülerden oluşan bir kalabalık platformları doldurmuştu. Serin gece havası bayat yiyecek ve terli vücut tütüyordu. Sorg arabadan indi. ''Sen burada bekle.'' Markov korku içinde terbiyeleri bir direğe doladı.
''Unut bunu. Bu kentten bir an önce ayrılmam gerek. Seninle geliyorum.''
Sorg kalabalığın arasından kendine bir yol buldu ve 3 numaralı platformun yanındaki tali hatta bekleyen treni gördü. Markov endişeyle ''Terk edilmiş gibi.'' dedi. Lokomotife en yakın vagona yaklaştıklarında kepenklerinin kapalı olduğunu gördüler. Sorg kapıyı denedi, kilitliydi. Cama vurdu, cevap alamadı, bir daha vurdu. Sonunda vagon kapısı açılıverdi. Kısa boylu, tıknaz bir adam davetsiz ziyaretçileri dikkatle süzdü.
''Zoba'yı arıyorum.''
''Zoba benim, ne istiyorsunuz?''
''Sorg, elimde komiser Yakov'un yazılı bir emri var.'' dedi. ''Trenin her an harekete hazır olmasını istiyor.''
Adının Zoba olduğunu söyleyen adam sanki birileri varmış gibi omzunun üzerinden arkaya baktı. Sonunda da içeri gelseniz daha iyi olur dedi. Çekildi, diğerlerini ayrı bir yatak kompartımanına sahip geniş ve lüks bir özel salona aldı. Vagonun uzak ucundaki portatif yatakta bir kadın yatıyordu. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı ve sanki duyuları tüm keskinliklerini yitirmiş gibi ifadesinde bir donukluk vardı. Yanında hekim çantası bir doktor kadının üzerine eğilmişti. Elindeki anestezi maskesini kadının yüzü üzerinde tutmuş, bir şişeden maskenin üzerine açık renkli bir sıvı damlatıyor, eterin mide bulandırıcı kokusu vagonu dolduruyordu. Kadın gözlerini kırpıştırıp yumdu. Sorg yazılı emri Zoba'ya uzattı. "Bunu görmek istersin diye düşündüm." Nereden geldiği belli olmayan bir ses duyuldu. "Bekleyen insan beklediğine kavuşurmuş." Bir kapı çarptı, Sorg arkasına dönünce kalbi buz kesti. Nereden çıktığı belli olmayan deri ceketli ve silahlı bir adam tabancasını Zoba'yla kadına çevirmişti. Vagonun arkasından giren diğer ikisi korkmuş Markov'un yakasından tuttu. Peşlerinden elinde tabancası, yüzünde sinsi tebessümüyle Kazan göründü. "Hele hele, kedinin getirdiği farelere bak." 110. Kısım. O da mezbahaya dönmüştü. Yuri duman ve barut kokusundan geçerek Yakov'un ardından odaya girdi ve kapıları kapattı. Sesi umutsuzluktan kısılmıştı. "Aman tanrım!" Sahne en taş kalpli insanı bile sarsacak gibiydi. Çarpık acınacak bir şekilde yayılmış 11 ceset. Romanov ailesi, onların doktoru ve hizmetkarları. Ahşap zemin kan gölüne dönmüştü. Kızıl lekelerle ve beyin parçacıklarıyla kaplı duvarlar kurşundan delik deşikti. Kızlardan ikisi Olga ve Tatyana son ve acınacak bir kucaklaşmada gibi neredeyse birbirlerine dolanmış halde düşmüşlerdi. Her ikisi de vurulmuş ve süngülenmişti. Baş ve vücutlarındaki açık yaralardan akan kan beyaz bluzlarını boyuyordu. Oğlan Alexei devrilmiş bir iskemlenin altında yere yığılmış, sakat bacakları vücudunun altına kıvrılmış yatıyordu. Başının arka tarafı kurşundan parçalanmıştı. Yere yığılmış devrik çar ile karısı da kanlar içindeydi. Hemen ötelerinde aile doktoruyla hizmetkarlar vardı. Gözleri açık ölmüşlerdi. Dehşet dolu ifadeleri ölümün şiddetini anlatır gibiydi. Anastasya sağdaki duvarın dibine, ablası Maria'nın yakınına yığılmıştı. Sanki en son ana kadar katillerinden kurtulmak istemiş gibi her ikisine de kollarını uzatmıştı. Anastasya'nın başındaki kurşun yaralarından kan sızıyordu. Yakov ağzını koluyla kapatmak zorunda kalana kadar çevresine boş gözlerle baktı. Yuri tabancasının kabzasını sıkarak, ciğerleri barut dumanından dağlanarak dikilirken içinde her şeyin isyan ettiğini hissetti. Gördükleri anlaşılamayacak kadar korkunçtu. Depo duvarının arkasından bir sürtünme sesi geldi. Cesetlerin arasından kanla kaplı zeminde kaymamaya çalışarak ilerledi. Kapıya vardı, 3 kere vurunca kapılar birden bel verir gibi oldu. Eşikte arkasında Lydia ile Boyle göründü. Ağızları açık halde korkunç sahneye baktılar. Lydia'nın gözleri çoktan yaşlı. Boyle elindeki kazmayı düşürdü. Öfkeden köpürerek yerdeki katliam kalıntılarının arasında sendeleyerek vurmak istermiş gibi Yakov'un üzerine yürüdü. "Seni hemen buracıkta vurmam gerekirdi. Sen ve senin gibilerin kasaptan farkı yok." Ceset kütlesinden tüyler ürpertici bir inilti duydular. Boyle donup kaldı, hepsi donup kaldı. Hiçbirinden bir ses çıkmadı. Sonra yeni bir inilti sessizliği böldü. Yekaterinburg Garı. "Siz ikinizin buraya çıka gelmesi benim için gecenin kusursuz bitişi olabilir." Kazan'ın yüzünde kötücül bir ifade vardı. Adamlardan gri renkli şekilsiz bir şapka giymiş olanına bakıp "Bağla şunu," dedi. "Dikkat et, adamın elinden sabun gibi kayar." Kazan'ın adamı cebinden çıkardığı iple Sorg'un ellerini bağladı. Hala baygın Nina'nın başucunda bekleyen doktor elindeki eter şişesinin kapağını kapattı. Yüzü kül rengine dönmüş halde ayaklandı. "Lütfen, benim bunlarla hiç ilgim yok. Sadece kadına bakmaya geldim. Çocuğunu kaybetmiş."
"Kes sesini."
Kazan Sorg'un yanına geldi. Elindeki Yakov'un notunu göstererek
"Bunu nereden buldun?" diye sordu. "Gerçek mi yoksa sahte mi?"
Sorg'un dudakları aralanmadı. Elleri önünde bağlı olduğu için cebindeki çelik uçlu kaleme de ulaşamıyordu. Kazan yüzüne doğru eğildi.
"Yakov da sizden değil mi? Yani hain."
Zoba araya girdi. "Çıldırmışsın sen Kazan. O senin gibi dönek değil." Kazan dudaklarını büzerek tabancasını Zoba'ya çevirdi.
"Fikrini duymak istersem sorarım. Ben sormadan tek bir kelime daha et, son kelimen olur.
Zoba sessizliğe büründü. Kazan yeniden Sorg'a döndü. Cevabını bekliyorum. Sorg bu kez cevap verdi. Neden bahsettiğin hakkında en ufak bir fikrim yok. Kazan'ın yüzündeki ifade bir alayla öfke karışımıydı.
Ya öyle mi? Şiddet kullanmanın bir yararı olmaz ama arkadaşının durumu farklı olabilir.
İki adamın kollarından tuttuğu korkudan tir tir titreyen Markov'un yanına gitti. Tabancasını Markov'un sol dizine çevirdi.
Bana doğruyu söyle. Söylersen serbest kalacağına söz veriyorum.
Markov dehşetten donmuş gibi konuşamayacak kadar korkmuştu. Kazan tetiği çekti. Kurşun diz kapağını parçalayınca Markov korkunç bir çığlık attı. Kazan'ın adamlarını sarsacak gibi debelendi, yarasından yere oluk gibi kan aktı. Kazan namluyu öteki dizine çevirdi.
Anlaşılan sakat kalmakta kararlısın.
Markov hayır lütfen diye yalvardı, ıstıraptan yüzü ter içindeydi. Size...
Her şeyi anlatacaksın, yoksa yerden beynini toplarsın.
34. ayrımın sonu, sayfa 446.